Sayfa 363. Skolnik, yapılan kusurun olası sonuçlarını abartmayalım dedi. Ağdalı sözleri kendisine bile savunma nitelikli görünmüştü. Çürümüşlüğün yalnız ona Varro denen kadında olduğuna beni ikna etmenizi istiyorum. Bennett öne uzanıp Skolnik'in kolunu yarı laibali, yarı tehdit eder bir hararetle urkşadı. Onu geri getirmek için de elinizdeki bütün çarelere başvurmanızı bekliyorum. Adalet Bakanlığı'nın adamı bunu söylemeye gerek yok dedi yutkunarak. Keçi sakallı adam sol elindeki Makarov'u kaldırarak kalk ayağa dedi. Dedektif Hans Hoffman size bir yararı olmaz dedi. Parmağımı alıcının üstüne koymayacağım. Şimdi de pişman olacağınız bir şey yapmadan dışarı. Adam ben hiçbir zaman pişman olmam dedi. Hadi kalk ayağa. Hoffman istemeye istemeye ayağa kalktı. Size söylüyorum. Ziyaretçi de ayağa kalkarak ona yaklaştı. Hoffman tekrar söylüyorum dedi. Beni öldürmenizin size bir yararı olmaz. Adam seni öldürmeme gerek yok dedi donuk donuk ve şimşek hızıyla ileriye doğru bir hamle yaptı. Hoffman'ın metalik bir cismi görmesiyle elinde inanılmayacak bir acının patlaması bir oldu, önüne baktı. İşaret parmağının olduğu yerde sadece bir kesik vardı. Kesim kusursuz olmuştu. Parmağının olduğu yerde baş parmağın yağlı kısmının bitişinde bir et dairesinin ortasında beyaz renkte daha küçük bir kemik dairesi görebiliyordu. Haykırmaya başlamasının saniyenin binde biri kadar öncesinde adamın elinde jilet keskinliğindeki avcı bıçağını gördü. Sonra dikkatsiz bir kasap tarafından fırlatılmış gibi yere düşen kesik parmak gözüne ilişti. Anında böğürdü, gırtlağından inanmazlık, dehşet ve akıllara sığmayan müthiş bir acıdan kaynaklanan tiz çığlıklar fışkırmaya başladı. Aman tanrım, aman tanrım. Trevor korkuk parmağı alarak havaya kaldırdı, kesik uçtan hala kan sızıyordu. 30. Bölüm. Anna, David Denen'e telefonu açtı. Adam, sen misin Anna dedi. Her zamanki sıcaklığı olağan olmayan bir ihtiyata yerini bırakmıştı. Burada durum bombok. Konuş benimle David, neler oluyor orada? Çılgınlık bu, senin hakkında. Genç adam cümlesinin arkasını getirmedi. Ne diyorlar? Dedim ya, çılgınlık bu. Güvenli bir hatta mısın? Tabii. Bir duraklama oldu. Dinle Anna. Bakanlıkta senin aleyhinde bir P-47'nin yürürlüğe konulması emredildi. Postana, telgraflarına el konulacak, telefonların dinlenecek. Anna, tanrım buna inanamıyorum diye soludu. Durum giderek berbatlaşıyor. Bu sabahtan beri bir 12.44 oldun. Hakkında görüldüğün yerde tutuklama emri çıkarıldı. Geri getirilmen için her çareye başvurmak gerekiyormuş. Tanrım ne halt ettiğini bilmiyorum ama bir ulusal güvenlik riski ilan edildin. Yıllardan beri düşman taraflardan para aldığını söylüyorlar. Benim seninle konuşmamam bile gerekiyor. Ne? Söylenildiğine göre FBI apartman dairende çeşitli paralarla zinetler bulmuş. Değerli giysiler, offshore banka hesapları bulmuş. Hepsi yalan, kuyruklu yalan. Uzunca bir sessizlik oldu. Bunu ben de biliyorum Anna ama senden duyduğuma yine de sevindim. Birisi çok ciddi şekilde uğraşıyor seninle. Niçin? Niçin mi? Anna kısa bir an gözlerini kapadı. Niçinini keşfedemeyeyim diye. Benim tahminim bu. Ne oluyordu böyle? Yossi veya Phil Ostrow Barlett'e onu jurnal mı etmişti? Anna onları hiç aramamıştı ki. Barlett belki de yaptığı araştırmaları onların öğrenmesine kızmıştı. Ama bundan sorumlu olmadığı halde. Ya da Barlett belki de Hartman'ı onlara teslim etmemesine kızmıştı. Birden örgütün hiçbir görevlisinin eski Stasi katili Hans Vogler'den söz etmediğini hatırladı. Yossi'nin bu konuda hiçbir şey bilmediği anlamına mı geliyordu? Yani Vogler'in görevlendirilmesiyle Mossad'ın serbest çalışanlarının bir ilgisi yok muydu? Genç kadın Phil Ostrow'un kartını bularak üstündeki numarayı çevirdi. Telesekreter yanıt verince mesaj bırakmamaya karar verdi. Belki Jack Hampton bu konuda bir şey biliyordu. Adamı Chevy Chase'deki evinden aradı. Jack diye başladı. Hampton telaşla onun sözünü kesti. Bana telefon etmediğini söyle ne olur. Düşüncesiz bir telefonla dostlarının güvenliğini tehlikeye atmadığını söyle. Senin telefonların dinleniyor mu? Benim mi? Hampton durakladı. Hayır, kesinlikle hayır. Bunu araştırdım. Öyleyse tehlikede değilsin. Ben de bu uçta güvenli bir hattan seni arıyorum. Bir bağlantı kurulması olası değil. Genç adam buna pek emin değilmiş gibi. Diyelim ki haklısın Anna dedi. Yine de beni ahlaksal açıdan zor durumda bırakıyorsun. Birinci sınıf bir hain olduğunu söyleniyor. Duyduğum kadarıyla bir Barker, Ana ve Matahari bileşimiymişsin. Bir Imelda Marcos'un gardırobuyla. Bunun saçma olduğunu biliyorsun. Belki biliyorum, belki bilmiyorum Anna. Kulağıma gelen paralar bir meleği bile baştan çıkarır. Virgin Adaları'nda kendine güzel bir sahil arsası almışsın. O pembe kumlar, masmavi gökler, her gün şnorkelle dalmak. Allah kahretsin seni Jack. Sana önerim, bir tek kapik bile kabul etme İsviçreli bankacılarla da dalaşma. Benim hakkımda öyle mi diyorlar? Söylediklerinin bir tanesi. Birçok söylediklerinin bir tanesi. Diyelim ki Van Hooley'den beri duyduğum en büyük vurgun. Kimin etrafa savuracak o kadar çok parası olabilir diye soruyorum kendi kendime. Rusya öyle bir nakit sıkıntısı içinde ki nükleer bilginlerinin çoğu New York'ta taksi şoförü olmak için ülkelerinden kaçmışlar. Çin'de de o kadar çok para ne gezer? Nükleer bombalı bir Zambiya orası. Gelelim şimdi gerçeklere. Hampton'ın sesi biraz yumuşadı. Beni niçin arıyorsun acaba? Kızıl Çinlilere satmak için yeni roket şifrelerimizi mi istiyorsun yoksa? Bari faks numaranı bir yere kaydedeyim. Ne olur insaf et. Şimdi aynı dilden konuşuyoruz. Hampton daha da rahatlayarak işi alaya vurmuştu. Dinle beni kahrolası. Bu pislikler başıma gelmeden önce dostunuz Phil Ostrov'la aramda bir görüşme geçti. Ostrov'la mı? Hampton pek inanmamış gibiydi. Nerede? Viyana'da. Hampton'ın gözlerinde öfke kıvılcımları çaktı. Ne dümen çeviriyorsun sen Navarro? Bir dakika, neden bahsettiğini anlayamadım. Genç kadının sesindeki bir özellik Hampton'ı durdurdu. Benimle dalga mı geçiyorsun yoksa başkası mı seninle dalga geçti? Anna biraz çekinerek Ostrov'un Viyana bürosuna bağlı değil mi diye sordu. O 15'te. Açıkla. Bu resmi olarak listelerde yer aldı fakat gerçekte izinde olduğu anlamına gelir. O şekilde kötü kişilerin aklını karıştırıyor. Şeytani değil mi? Nasıl izinde oluyor? Merak ediyorsan söyleyeyim. Birkaç aydan beri bunalımda. Eskiden de krizler geçirmişti. Ama bu seferki çok şiddetliydi. Şu anda Walter Reed'de yatıyor. Demek şimdi orada. Anna kafasında bir karıncalanma hissediyordu. İçinde başkaldıran endişeyi bastırmaya çalıştı. Evet, orada. Üzücü ama gerçek. Bütün hemşirelerin ancak güvenlikle girebildikleri o koğuşlardan birinde. Ostrov'un grimsi kumral saçlı, soluk yüzlü ve kısa boylu bir adam olduğunu söylersem tel çerçeveli gözlük takıyor. O zaman kendini muayene ettir derim. Ostrov plajlarda rastlanan yaşı geçkin serserilere benziyor. Uzun boylu, ince yapılı, sarışın falan. Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Anna, sana ne oluyor böyle? 31. bölüm. Anna dona kalmıştı. Yatağın üstüne çöktü. Ben ters giden bir şey mi var diye sordu. Hala anlayamıyorum. Üzerinde çalıştığımız işle mi ilgili? Hayır değil. Ah o piç kuruları. Ne oldu? Genç kadın lütfen diye sesini yükseltti. Bırak da düşüneyim. İyi. Sinirli gözüken ben ceketinin cebinden cep telefonunu çıkardı. Anna düşünüyordu. Phil Ostrov tevekkeli onu gece geç saatte aramamıştı. O saatte artık Amerikan Büyükelçiliğine telefon edip bilgi istemesi mümkün değildi. Şu halde CIA'nin bürosunda tanıştığı adam kimdi? Ayrıca orası gerçekten de CIA'nin bürosu muydu? Ostrov ve Yossi kimdi? Ben'in hızlı hızlı Fransızca konuştuğunu duydu. Derken genç adam sustu, bir süre dinlemekle yetindi. Sonunda Oscar sen bir dahisin dedi. Birkaç dakika sonra tekrar telefonda konuşuyordu. Megan Crosby lütfen. Phil Ostrov. Eğer sehtakarın biri ise müthiş yetenekli bir aktördü. Yaptığı iş neydi? Yossi ise İsrailli ya da başka bir Orta Doğulu ulustan olabilirdi. Bu ayrımı yapmak zordu. Genç adam Megan ben. Anna merak ediyordu. Onlar kimdi? Telefonu alarak tekrar Jack Hampton aradı. Jack, CIA bürosunun telefonunu istiyorum. Ne o? Ben santral memuru muyum? CIA bürosu konsolosluk ofisinin karşı sırasında değil mi? CIA bürosu elçilik ana binasının içindedir Anna. Hayır, ek binayı kastediyorum. Sokağın karşı sırasındaki bir iş hanında. Birleşik Amerika Ticaret Mümessilliği ofisi paravanası arkasında faaliyet gösteriyorlar. Neden bahsettiğini anlamadım. CIA'nin elçilik binası dışında gizli bir ofisi yok. En azından benim bildiğim kadarıyla. Telefonu kapatırken Anna paniğe kapıldığını hissediyordu. Ostrov'la tanıştığı yer CIA'nin ofisi değilse neresiydi? Dekor, çevre tam olması gerektiği gibiydi. Fazla benzer, fazla inandırıcı değil miydi? Ben'in şaka ediyorsun mutlaka, ne kadar hızlıymışsın dediğini duydu. Öyleyse onu kullanmaya çalışanlar kim ve amaçları neydi? Belli ki Viyana'da olduğunu, hangi otelde kaldığını bilen birisi ya da bir grup vardı. Ostrov eğer bir sahtekarsa Mossad hakkında anlattıkları da yalan olmalıydı. Anna ise geniş kapsamlı bir oyunun kurbanı olmuştu. Hartman'ı kaçırmayı ve genç adamı onu ellerine teslim etmesi planlanmıştı. Genç kadın kendini şaşkın hissediyordu. Ostrov'un telefonundan sonra onunla Yossi ile o yerde tanışmasına kadar bütün olanları aklından geçirdi. Bunların hepsinin ustalıkla hazırlanmış bir hile olması mümkün müydü? Hartman'ın "Tamam yazayım, çok iyi çalıştınız, aferin" dediğini duydu. Demek oluyordu ki bütün söylentileri ve belgelenmemiş fısıltılarıyla Mossad öyküsü yalancılar tarafından akla yakın parçalardan örülmüş bir masaldı. Tanrım, şu halde Anna'nın bildiğini zannettikleri ne kadar uydurmaydı ve onu yanlış yönlendirmeye çalışan kimdi ve amacı neydi? Gerçek neydi ve gerçek neredeydi? "Ben," dedi. Genç adam işaret parmağını kaldırarak beklemesini işaret etti. Almacın içine bir şey söyledi, sonra telefonu kapadı. Ama Anna o sırada fikrini değiştirmiş, öğrendiklerini beni açıklamamaya karar vermişti şimdilik. Bunun yerine Sonnenfeld'den bir şey öğrendin mi diye sordu. Hartman, Sonnenfeld'in söylediklerini ona anlatırken Anna bir noktaya açıklık getirmesini ya da daha kapsamlı bir açıklamada bulunmasını istemek için arada bir sözünü kesiyordu. "Şu halde babanın bir Nazi olmadığını söylüyorsun. Sonnenfeld'e göre değilmiş. Sigma'nın anlamı hakkında bir bildiği var mıymış? Anlattıklarının ötesinde söyledikleri belirsizdi." Strasser'den söz açılınca da kaçamak cevaplarla konudan uzaklaştı. "Ya kardeşinin öldürülmesi hakkında bir şeyler biliyor muydu?" "İpliklerinin pazara çıkması tehdidi yüzünden öldürüldüğü belli. Birisi, belki de bir grup, o adların açıklanmasından korkuyordu. Ya da o şirketin var olması gerçeğinin ortaya çıkması işlerine gelmiyordu. İşin içinde önemli finansal çıkarlar olabilir. Bu da bize, o ihtiyar adamların..." Genç kadın cümlesini yarıda kesti. "Tabii, aklanmış paralar. Bu ihtiyar adamlara bir tür ödeme yapılıyordu. Belki de hep birlikte kurulmasına katkıda bulundukları şirketi yöneten biri tarafından. Ben ya da rüşvet alıyorlardı diyelim. Veya onlara üzerinde anlaşmaya varılmış bir miktar para, kârdan hisse veriliyordu" diye ekledi. Anna ayağa kalktı. Para alanlar ortadan kalkınca banka transferleri de ortadan kalkacak. Yarı bunak ihtiyarlara ödemeler son bulacaktı. Bu da bu cinayetlerin işlenmesi için emir veren kimsenin bu sayede kazançlı çıkacağını anlatıyor. Mutlaka öyledir. Bu Strasser, hatta babanız olabilir. Genç kadın erkeğin yüzüne baktı. Bu olasılığı otomatik olarak göz ardı edemezdi. Ben böyle bir şey duymak istemese dahi. Babası bir katil olabilirdi. Ellerine kan bulaşmış olabilirdi. En azından bu cinayetlerin ardındaki kişi olabilirdi. Ama sahte CIA görevlisi Ostrov'un karmaşık aldatmacası nasıl açıklanabilirdi? Büyük gizli servetin varisleriyle arasında bir bağlantı olması mümkün müydü? "Ben, babam kuramsal olarak kötü adamlardan biri olabilir," dedi ve ekledi, "ama ben buna inanmıyorum." Niçin? Anna genç adamı bu konuda nereye kadar zorlayabileceğini bilemiyordu. "Babamın şimdi bile sarf edemeyeceği kadar çok parası olduğu için. Çünkü acımasız bir iş adamı, belki de bir yalancı olsa bile, Sonnenfeld'le yaptığım konuşmadan sonra onun temelde kötü bir adam olmadığını düşünmeye başladım." Anna, Hartman'ın ondan bir şey gizlediğini sanmıyordu ama bir oğlun babasına bağlılığı da göz ardı edilmemeliydi. "Ben vefalı bir insana benziyordu. Takdir edilecek bir özellikti bu. Ne çare ki bazen insanın gerçekleri görmesine engel olabilirdi." Hartman devam etti. "Anlayamadığım nokta şu. O adamlar nasılsa ihtiyar ve belki de hastalıklıydı. Onları ortadan kaldırmak için birini tutmaya ne gerek vardı? Tehlikeyi göze almaya değer miydi? İçlerinden birinin konuşmasından, her neyse, finansal düzenlemeyi açıklamasından korkulursa iş değişir. Ama yarım yüzyıl konuşmadılarsa niçin şimdi ağızlarını açsınlar? Bu listenin gün ışığına çıkmasının harekete geçireceği yasal otoritelerin baskısı olabilir. Aleyhlerinde yasal işlemde bulunulması korkusuyla içlerinden biri konuşmuş olabilir. Ya da şirket belki bir değişim geçiriyor ve bu arada kendini özellikle duyarlı gösteriyordur. Ben bir sürü varsayım dinliyorum. Oysa yalın gerçeklere ihtiyacımız var," dedi. Genç kadın durakladı. "Az önce kiminle konuşuyordun?" "Daha önce de kullandığım şirketler adına araştırmalar yapan bir tür dedektifle. Bir kadın bu. Vortex laboratuvarları hakkında ilginç bazı şeyler öğrenmiş." Anna birden dikkat kesildi. "Evet." "Orası Avrupalı bir kimya ve teknoloji devi olan Armacon AG'nin malı. Bir Avusturya şirketi bu. Anna Avusturyalı diye mırıldandı. Bu ilginç işte. Bu dev teknoloji kuruluşları daima minik teknoloji firmalarını bünyelerine katıp kendi araştırma teknisyenlerini keşfedemeyebileceği buluşların haklarını kapmak peşindeler. Ben durdu. Bir şey daha var. Seymenler'deki dostum para transferlerinden birkaçının kaynağına çıkabilmiş. Tanrım, oysa Doge'daki adamı hiçbir şey öğrenememişti. Anla heyecanını gizlemeye çalıştı. Anlat. Para Anglo-Norman adalarında kayıtlı adı olan ancak varlığı sona eren bir şirketten yollanmış. Liechtenstein'da hamiline yazılı belgelerle iş gören bir şirketten gelmesinden sadece birkaç saniye sonra. Eğer bir şirketten geliyorsa gerçek sahiplerin adlarının bir yerlerde kayıtlı olduğu anlamına gelir mi bu? İşin hüner isteyen yanı bu. Anstalt denen bu şirketler genellikle bir temsilci, çoğu zaman da bir avukat tarafından yönetilirler. Bunlar genellikle yalnız kağıt üstünde var olan mostralık şirketlerdir. Liechtenstein'daki bir temsilci öykülerinin binlercesini yönetebilir. Arkadaşın Anstalt'ın temsilcisinin adını öğrenebilmiş mi? Sanırım evet. İşkence edilmedikçe hiçbir temsilci yönettiği Anstalt'lardan biriyle ilgili bilgi vermez. Gizlilik ünlerini sabote etmek işlerine gelmez. Ama arkadaşım bu konu üzerinde çalışıyor. Anna sırıttı. Bu genç adama giderek ısınıyordu. O sırada telefon çaldı. Genç kadın almacı kulağına götürdü. Navarro. Anna, ben Walter Heisler. Sizin için bazı sonuçlar elde ettik. Sonuçlar mı? Heisling'deki tetikçi tarafından düşürülen tabanca var ya, araştırmamı istediğiniz parmak izleri vardı. Interpol dosyalarında kayda geçmiş. Eski Stasi'den Hans Vogler'e aitler. Eldiven giymediğine göre hedefi şaşmayacağını güveniyor ya da olay yerinde olmamızı beklemiyor olmalıydı. Heisler'in haberleri yeni değildi ama parmak izleri değerli bir kanıt olacaklardı. Bu müthiş bir haber Walter. Yalnız sizden bir yardım daha istiyorum. Heisler, şaşırmış görünmüyorsunuz dedi. Belli ki biraz bozulmuştu. Eski Stasi'den olduğunu söylemiştim, anlıyor musunuz? Eski Doğu Alman gizli istihbarat servisinden. Evet, anlıyorum Walter ve içten teşekkür ediyorum. Çok etkileyici. Genç kadın fazla ciddi, adeta sert izlenim uyandırdığını fark ederek yaklaşımını yumuşatmaya çalıştı. Size tekrar teşekkürler, bir şey daha var. Adam bezgin bir tavırla evet dedi. Bir dakika, genç kadın elini telefon almacına dayadıktan sonra beni döndü. Hoffman'a hala ulaşamadın mı? Tek kelime yok, hiçbir yanıt gelmedi. Garip değil mi? Anna elini almacın üstünden geçti. Walter Viyana'da çalışan Hans Hoffman adında bir dedektif hakkında bir şeyler öğrenebilir misiniz? Bir sessizlik oldu. Alo, evet Anna buradayım. Niçin Hans Hoffman'ı soruyorsunuz? Burada yardıma ihtiyacım olmuştu. Birisi de bana onun adını verdi. Her neyse, bence başka birini bulmak zorundasınız. Niçin bu? Bir saat kadar önce Sizer Haysboro'ya Hans Hoffman adında bir özel dedektifin bürosundan bir telefon geldi. Hoffman'ın bürosundaki bir araştırmacı olan kadın işe gelince patronunu ölü olarak bulmuş. Çok yakından ateş edilmiş ve adam alnının ortasından vurulmuş. Ve garip değil mi, sağ elinin işaret parmağı kesilmiş. Sözünü ettiğin Hoffman bu olabilir mi? Anna aldığı haberi ona tekrarlayınca ben şaşkınlıktan dona kalmıştı. Tanrım, biz ne yaparsak yapalım onlar yine bir adım gerimizdeler sanki diye mırıldandı. Belki bir adım ilerimizdeler demek daha uygun düşer. Ben her iki elinin parmak uçlarıyla şakaklarına masaj yapıyordu. Sonunda sakin bir sesle konuştu. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Ne demek istiyorsun? Görünüşe bakılırsa Sigma kendi adamlarını öldürtmekte. Bulmaya çalıştığın o kurbanların hepsinin benimle bir ortak yanları var, ortak bir düşman. Davranış modelini gördük. Hayatlarının sonlarında saklanmak zorunda kalan, takma adlarla yaşayan, korku içindeki ihtiyar adamlar. Ne olup bittiği hakkında bir fikirlerinin olduğu kuvvetli bir olasılık. Bu demektir ki tek umudumuz listelerin içinden henüz hayatta olan ve konuşabilen birini bulmak. Bu kimseyle ortak bir zemin bulmalı, sempatisini kazanmalı, sırf kendisinin korunmasına ilişki nedenler yüzünden yardımını elde etmeliyiz. Anna yerinden kalkıp odayı arşınlamaya başladı. Hayatta kalan varsa tabii dedi. Ben bir süre konuşmadan genç kadına uzun uzun baktı. Bakışlarındaki kararlılık sarsılmaktaydı. Anna, genç adamın ona güvenmeyi bütün kalbiyle özlediğini fark ediyordu. Aynen kendisinin onun güvenini kazanmayı özlemesi gibi. Genç adam yumuşak bir sesle ve duraksayarak, "Benimkisi sadece bir ön sezi ama hayatta olan en az bir kişi kaldığını hissediyorum," dedi. "O kişi de kim?" "Georges Chardin adında bir Fransız." Genç kadın yavaşça başını salladı. "Georges Chardin. Bu adı Sigma listesine gördüm ama öyle sanıyorum ki öleli 4 yıl oldu." "Ama adının Sigma dosyalarında bulunması, Alan Dulles'un bir nedenden dolayı onu dikkatle araştırdığı anlamına geliyor." "50'li yıllarda olabilir ama bu insanların çoğunun uzunca bir zamandan beri ölü olduklarını unutma. Ben son cinayet dizisine kurban olanların veya olmak üzere olanların üzerinde dikkatimi yoğunlaştırdım. Chardin her iki gruba da uymuyor. Ayrıca bir kurucu olmadığı için senin şirket kurucuları listende yer almıyor. Sigma listesi sadece ilk kuruculardan daha fazla adı içeriyor." Genç kadın beni dikkatle baktı. "Sana sormak istediğim şu, onu sorman nereden icap etti? Benden bir şeyler mi gizliyorsun?"